Ayrım 18.
Yayan giderim. Ama yağmur yağıyor, umurumda bile değil. Hanım mutlaka neredeyse döner. Dönmezse bile gündüz gidip neden gelemediğini anlarsınız. Yollarda kendinizi öldürteceksiniz. Hiçbir tehlike yok naninciğim, yarın görüşürüz. Zavallı kız gidip pelerinimi getirdi, omuzlarıma yerleştirdi, gidip Arnold anayı uyandırmayı, bir araba bulmanın mümkün olup olmadığını sormayı önerdi. Ama ben buna engel oldum. Belki de boş yere yolun yarısını alabileceğim bir zamanı böyle bir girişimle yitirmiş olacağıma inanıyordum. Hem sonra da havaya gereksinimim vardı benim. Pençesinde kıvrandığım aşırı bir heyecanı tüketmek için fiziksel bir yorgunluk gerekti bana. Antin Caddesi'ndeki apartmanın anahtarını aldım, bahçe kapısına kadar benimle gelen Nanne veda ettikten sonra yola koyuldum. Önce koşmaya başladım ama toprak yeni ıslandığından iki kat yoruldum. Böylece yarım saat koştuktan sonra durmak zorunda kaldım. Sırılsıklam tere batmıştım. Biraz soluk aldım ve yoluma devam ettim. Gece o kadar karanlıktı ki her dakika yoldaki ağaçlardan birine çarpmaktan korkuyordum. Birdenbire karşıma çıkıveren ağaçlar üstüme doğru koşan koskocaman hayaletlere benziyordu. Bir iki yük arabasına rastladım ama pek kısa zamanda onları arkamda bıraktım. Bir kira arabası dört nala bugavilyonunda gidiyordu. Tam önümden geçerken Margaret'in bunun içinde olabileceği umudu uyandı bende. Durdum ve bütün gücümle bağırdım. Margaret! Margaret! Ama hiç kimse bana karşılık vermedi. Arabada yoluna devam etti. Onun uzaklaşmasına baktım, ben de yoluma devam ettim. Etol kapısına iki saatte ulaştım. Paris'i görmek beni güçlendirdi. Defalarca geçtiğim upuzun yolu koşarak indim. O gece oradan hiç kimse geçmiyordu. Sanki bir ölü kentin gezinti yeri sanırdınız. Şafak sökmeye başlıyordu. Antin Caddesi'ne geldiğimde büyük kent tümüyle uyanmadan önce yavaş yavaş kımıldamaya başlıyordu. Margaret'in evine girdiğim sırada Saint Roch Kilisesi'nin saati beşi çalıyordu. Kapıcıya adımı söyledim. Adam benden pek çok gümüş 20 frank aldığı için Mademoiselle Gauthier'in evine saat sabahın 5'inde gelme hakkına sahip olduğumu gayet iyi biliyordu. Böylece hiçbir engele rastlamadan geçtim. Margaret'in evde olup olmadığını ona sorabilirdim ama hayır diye karşılık verebilirdi. Oysa ben 2 dakika daha fazla kuşkulanmayı yeğliyordum. Çünkü kuşkulanırken hala umutlanıyordum. İçeriden bir ses, bir hareket duymaya çalışarak kulağımı kapıya dayadım. Hiç ses yoktu. Kırların sessizliği burada da sürüyor gibiydi. Kapıyı açtım ve içeri girdim. Bütün perdeler sıkı sıkı kapalıydı. Yemek odasındakileri açtım, sonra da yatak odasına doğru yöneldim, odanın kapısını ittim. Hemen perdelerin kordonuna atıldım, şiddetle çektim. Perdeler açıldı, hafif bir aydınlık içeri girdi, yatağa koştum. Bomboştu. Kapıları birer birer açtım, bütün odaları dolaştım. Hiç kimse yoktu. Çıldırmak işten bile değildi. Giyinme odasına geçtim, pencereyi açtım, birkaç kez Prudence'a seslendim. Bayan Duverno'nun penceresi kapalı kaldı. Bunun üzerine kapıcı dairesine indim, Mademoiselle Gauthier'in gün içinde evine gelip gelmediğini sordum. Adam bana evet yanıtını verdi. Bayan Duverno ile geldi. Bana bir haber bırakmadı mı? Bırakmadı. Sonra ne yaptıklarını biliyor musunuz? Arabaya bindiler. Nasıl bir arabaya? Özel bir arabaya. Ne demek oluyordu bütün bunlar? Bitişikteki evin kapısını çaldım. Kapıcı kapıyı açtıktan sonra bana "Nereye gidiyorsunuz efendim?" diye sordu. "Bayan Duverno'nun evine. Daha dönmedi. Bundan emin misiniz?" "Evet efendim. Hatta bakın dün akşam onun adına bir mektup getirdiler. Henüz kendisine veremedim." Kapıcı bana bir mektup gösterdi, hiç düşünmeden üstünü okudum. Margaret'in yazısını tanıdım. Mektubu elime aldım. Adres yerinde şu sözcükler vardı. Bayan Duverno'ya, Bay Duel'e verilmek üzere. Kapıcıya, bu mektup bana gelmiş dedim ve adresi gösterdim. Adam da bana, Bay Duel siz misiniz yanıtını verdi. Evet. Aa, evet sizi tanıdım. Bayan Duverno'ya sık sık gelirsiniz. Sokağa çıkar çıkmaz mektubun mühürünü kopardım. Ayaklarımın ucuna yıldırım düşse o mektubu okumakla duyduğum korku kadarını duymazdım. Armand, Siz bu mektubu okuduğunuzda ben başka bir erkeğin metrusi olmuş olacağım. Onun için artık aramızda her şey bitti. Babanızın yanına dönün dostum. Saf, masum, tertemiz, bizim yoksulluklarımızdan hiçbirini bilmeyen o genç kızı, kardeşinizi görmeye gidin. Margaret Gutierrez adı verilen, bir an için sevmek lütfunda bulunduğunuz, şimdi artık pek uzun olamayacağını umduğu bir yaşamın tek mutlu dakikalarını size borçlu olan düşmüş bir kızın, size çektirdiklerini onun yanında pek çabuk unutursunuz. Son sözcükleri okuyunca çıldıracağım sandım. Bir an gerçekten de sokağın taşları üzerine düşmekten korktum. Gözlerimden bir bulut geçiyordu. Damarlarımdaki kan şakaklarımı dövüyordu. En sonunda biraz kendime gelebildim, toparlandım. Benim başıma gelen felaketle başkalarının yaşamının durmayıp devam ettiğine şaşarak çevreme bakındım. Margaret'ın bana indirdiği darbeye tek başıma dayanacak kadar güçlü değildim. O zaman babamın hala aynı kentte olduğunu anımsadım. 10 dakika sonra onun yanında olabilirdim ve acımın nedeni ne olursa olsun onu benimle paylaşırdı. Paris oteline kadar bir deli, bir hırsız gibi koştum. Anahtarı babamın dairesinin kapısı üzerinde buldum, içeri girdim. Okuyordu. Beni görünce gösterdiği şaşkınlığın azlığından sanki beni bekliyormuş gibiydi. Tek sözcük söylemeden hemen onun kollarına atıldım, Margaret'ın mektubunu verdim ve kendimi onun yatağına atarak kanlı gözyaşlarıyla ağladım. 23. Bölüm. Yaşamda bir şey eski düzenini aldıktan sonra yeni doğan günün benim için ondan öncekilerin eşi olmayacağına inanamadım. Anımsayamadığım bir olayın bana geceyi Margaret'ın evinin dışında geçirttiğini sandığım anlar oluyordu. Ama diyordum kendi kendime. Bu kabile dönsem onu tıpkı daha önce benim duyduğum kaygılar içinde kıvranır bulacağım, kimin beni ondan uzak tuttuğunu soracaktır mutlaka. İnsanın yaşamı bu aşkınkine benzer bir alışkanlık edinince bu alışkanlığın yaşantının bütün öbür bağlarını kırmadan kopması olanaksız gibi görünür. İşte onun için düş görmediğime kendimi inandırmak amacıyla arada sırada Margaret'ın mektubunu yeniden okumak zorunda kalıyordum. Tinsel darbenin altında ezilen bedenim herhangi bir hareket yapma gücünden yoksundu. Kaygı, gecenin ilerlemesi, sabahki haber beni çok yormuştu. Bütün gücümün tam bitkinliğinden yararlanan babam, kendisiyle gidebileceğime kesin olarak söz verdirdi bana. İstediği her şeye söz verdim. Bir tartışmayı sürdürecek güçten yoksundum. Olup bitenlerden sonra yaşamama yardım etmesi için gerçek bir sevgiye gereksinim duyuyordum. Babamın bu sevgiyi vermesine çok seviniyordum. Bütün anımsadığım şu, o gün saat 5'e doğru beni kendisiyle birlikte bir yolcu arabasına bindirdi, bana hiçbir şey söylemeden bavullarımı hazırlatmış, kendininkilerle birlikte arabanın arkasına bağlatmıştı, beni götürüyordu. Ancak kent gözden kaybolduktan sonra yolun ıssızlığı yüreğimin boşluğunu anımsattığında ne yaptığımı algılayabildim. İşte o zaman gözyaşlarım yeniden akmaya başladı. Sözcüklerin ondan bile gelse beni avutamayacağını babam anlamıştı. Onun içinde hiç ağzını açmıyor, doyasıya ağlamama karışmıyordu. Yalnız arada sırada yanımda bir dost, candan bir kimse bulunduğunu anımsatmak istermişçesine elimi sıkmakla yetiniyordu. Gece çok az uyudum, rüyamda Margaret'ı gördüm. Neden arabada olduğumu anlamadan sıçrayarak uyandım. Sonra gerçeği anımsadım. Başımı babamın göğsüne yasladım. Babamla konuşmaya cesaret edemiyordum. Hep onun bana o kadının aşkını yatsırken haklıymışım, gördün mü demesinden korkuyordum. Ama o üstünlüğünden yararlanmadı. Böylece beni Paris'ten uzaklaştıran olaya tümüyle yabancı şeylerden başka bir tek sözcük bile söylemedi. Ta C nokta noktaya gelinceye kadar. Kız kardeşimi kucaklarken Margaret'ın mektubundaki onunla ilgili sözleri anımsadım. Ama ne kadar iyi yürekli olursa olsun sevgilimi unutturmak için kız kardeşimin yetersiz olacağını hemen anladım. Av mevsimi başlamıştı. Babam bunun benim için bir oyalanma nedeni olacağını düşündü. Komşular ve dostlarla av partileri düzenledi. Bunlara istek ve heyecan duymadan gidiyordum. Paris'ten ayrıldığımdan beri bütün benliğime egemen olan bir çeşit duygusuzlukla, cansızlıkla katılıyordum. Sürek avına çıkıyorduk. Beni yerime bırakıyorlardı. Fişeksiz tüfeğimi yanıma koyup düşlere dalıyordum. Bulutların geçişini seyrediyordum. Düşüncemi ıssız ovalarda başıboş dolaşmaya bırakıyordum. Arada sırada 10 adım önümdeki bir tavşanı bana gösteren bir avcının seslendiğini duyuyordum. Bu ayrıntılardan hiçbiri babamın gözünden kaçmıyordu. Sakin dış görünüşüme asla kanmıyordu. Yüreğimin ne kadar bezgin olursa olsun bir gün korkunç bir tepki göstereceğini çok iyi anlıyordu. Belki de çok tehlikeli olacaktı bu. Beni avutur görünmekten kaçınmakla birlikte oyalanmam için elinden geleni yapıyordu. Kız kardeşim elbette ki bütün o olup bitenlerden habersizdi. Onun için eskiden o kadar neşeli olan benim birdenbire neden bu kadar dalgın ve üzgün olduğumu bir türlü anlayamıyordu. Kimi zaman o derin üzgünlüğüm içinde babamın kaygılı bakışına yakalanıverince hemen elimi ona uzatıyor, elimde olmaksızın ona verdiğim acıdan sessizce özür dilemiş gibi elini avucumda sıkıyordum. Böylece aradan bir ay geçti. Ama ben ancak o kadarına dayanabildim. Margaret'ın anısı durmadan beni kovalıyordu. O kadını çok sevmiştim. Hala da çok seviyordum. Birdenbire ona karşı ilgisiz olamazdım. Onu ya sevmeli ya da ondan ölesiye nefret etmeliydim. Özellikle de ona karşı duyduğum her ne olursa olsun onu görmeliydim. Hem de en kısa zamanda. Bu istek düşünceme girdi. Uzun zamandan beri cansız duran bir bedende en sonunda ortaya çıkan istencim bütün şiddetiyle oraya saplandı. Margaret'ı gelecekte bir ay sonra, bir hafta sonra istiyor değildim. Bunu düşündüğümün hemen ertesi günü görmeliydim. Gidip babama beni Paris'e çağıran işler için kendisinden ayrılacağımı ama çarçabuk geri döneceğimi söyledim. Hiç kuşkusuz beni oradan uzaklaştıran nedeni tahmin etti. Çünkü kalmam için ısrar etti. Ama içinde bulunduğum o sinirli durumda bu isteğin yerine getirilmemesinin benim için pek kötü sonuçlar doğurabileceğini görünce üstelemedi. Beni kucakladı, sanki ağlayarak en kısa zamanda yanına dönmemi benden rica etti. Paris'e varmadan gözüme bir dakika uyku girmedi. Oraya varınca ne yapacaktım hiç bilmiyordum. Yalnız her şeyden önce Margaret'la ilgilenmeliydim. Evime gidip giyindim. Hava çok güzeldi. Saatte geç olmadığından doğruca Şanzelize'ye gittim. Yarım saat sonra uzaktan 4 yol kavşağından Concord alanına doğru Margaret'ın arabasının geldiğini gördüm. Atlarını yeniden satın almıştı çünkü araba tıpkı eskisi gibiydi. Yalnız kendisi içinde yoktu. Bu yokluğun farkına varır varmaz gözlerimi çevremde dolaştırdım. O zaman Margaret'ın şimdiye kadar hiç görmediğim bir kadınla yürüyerek aşağı doğru geldiğini gördüm. Yanımdan geçerken sarardı, sinirli bir gülümsemeyle dudaklarını büzüştürdü, bana gelince şiddetli bir çarpıntı göğsümü delercesine yerinden oynattı. Ama yüzüme soğuk bir ifade vermeyi başarabildim ve eski metresimi soğukça selamladım. O da hemen arabasının yanına gitti ve arkadaşıyla birlikte bindi. Margaret'ı iyi tanıyordum. Beklenmeyen karşılaşmamız onu allak bullak etmiştir. Gittiğimi mutlaka öğrenmişti, bu da onu bozuşmamızın sonuçları konusunda kaygılanmaktan kurtarmış olmalıydı. Ama döndüğümü görüp sapsarı suratımla beni birdenbire karşısında buluverince dönüşümün bir amacı olduğunu anlamıştı. Ne gibi olayların meydana geleceğini kendi kendine sormaya başlamıştı herhalde. Margaret'ı mutsuz tasalı görseydim, ondan öç almak için yardım elini uzatabilseydim, belki de onu bağışlardım ve hiç kuşkusuz kötülük etmeyi düşünmezdim. Ne var ki, hiç değilse görünüşte onu çok mutlu bulmuştum. Benim sürdüremediğim bir lüksü bir başka erkek ona geri vermişti. Ondan geldiğine göre, bozuşmamız böylece en aşağılık bir çıkarcılık niteliğine bürünüyordu. Sevgim olduğu kadar onurum da yaralanmıştı, bütün çektiğim acıları ödemesi kaçınılmazdı. O kadının yaptıklarına karşı ilgisiz kalamazdım. Demek oluyor ki, ona en çok kötülük yapabilecek, onu en çok üzebilecek durum benim ilgisizliğimdi. Böylece yalnız Margaret'ın gözünde değil, başkalarının gözünde de kusursuz bir ilgisizlik taslamalıydım. Güler bir yüz takınmaya çaba göstererek Prudence'ın evine gittim. Oda hizmetçisi geldiğimi haber vermeye gitti. Beni birkaç dakika salonda bekletti. En sonunda Bayan Duvernay göründü. Beni küçük oturma odasına aldı. Tam oturduğum sırada salonun kapısının açıldığını duydum. Hafif bir ayak sesi parkeyi gıcırdattı. Sonra sokak kapısı şiddetle kapandı. Prudence'a, "Sizi rahatsız mı ettim acaba?" diye sordum. "Hiç de değil. Margaret buradaydı da sizin geldiğinizi duyunca kaçtı. Giden o, başkası değil." "Şimdi artık onu korkutuyorum demek ki." "Hayır, ama onu görmekten hoşlanmayacağınızı sanıyor." Büyük bir heyecanla boğulduğumdan rahatça soluk almak için sonsuz bir çaba göstererek, "O da neden?" dedim. "Zavallı kızcağız arabasına, eşyalarına, elmaslarına kavuşmak için benden ayrıldı. Çok da iyi etti. Ona kızmam gerekmez." Sonra da umursamaz bir halle sürdürdüm. "Bugün onunla karşılaştım." Prudence bana bakıyordu. Deli gibi aşık olan o erkeğin şu karşısındaki adam olup olmadığını düşünür gibi bir hali vardı. Bana, "Nerede?" diye sordu. "Şanzelize'de. Yanında çok güzel bir başka kadın da vardı." "Kim o kadın? Nasıl bir şey?" "Uzun bukleli, mavi gözlü, pek de zarif, narin bir sarışındı." "Aa, evet, Olimpe'dir. Gerçekten de çok güzel bir kız. Kiminle yaşıyor?" "Hiç kimseyle, herkesle." "Peki nerede oturuyor?" "Trunches sokağında, nokta nokta numarada." "Hey, buraya bakın, ona kum yapmak istiyorsunuz." "Ne olabileceğini hiç kimse bilmez." "Peki ya Margaret?" "Onu artık hiç düşünmediğimi söylersem yalan olur. Ama ilişki kesme biçimine çok önem veren erkeklerdenim ben. Oysa Margaret o kadar düşüncesizce beni kapı dışarı etti ki, ona tutulduğum biçimde aşık olduğum için kendimi pek aptal buldum. Çünkü neden gizlemeli, o kıza gerçekten çok aşık olmuştum." Bütün bu sözleri hangi tonla söylemeye çalıştığımı tahmin edersiniz. Alnımdan terler akıyordu. "Sizi çok severdi canım, hala da seviyor. Kanıt mı istiyorsunuz? İşte buyurun, bugün sizinle karşılaştıktan sonra bu olayı anlatmak için bana koşmuş. Geldiğinde her yanı tir tir titriyordu. Neredeyse bayılacaktı." Ne dedi size?" "Bana mutlaka sizi görmeye gelir dedi ve onu bağışlamanızı rica etmemi istedi." Onu çoktan bağışladım. Bunu kendisine söyleyebilirsiniz. İyi bir kız ama yalnızca o kadar. Bana yaptığını beklemeliydim. Hatta aldığı o karara minnettarım bile. Çünkü büsbütün onunla yaşama düşüncemin bizi nereye kadar götüreceğini bugün düşünüyorum da düpedüz çılgınlıktı bu. İçinde bulunduğu zorunluluğu olduğu gibi kabul ettiğinizi öğrenince çok sevinecektir. Sizden ayrılmasının zamanı gelmişti dostum. Eşyalarını satmayı önerdiği o alçak adam gidip kızın bütün alacaklarını bulmuş, onlara kaç para borcu olduğunu sormuş. Onlar da korkmuşlar. 2 gün sonra her şeyi haraç mezat satacaklardı. Şimdi artık borçlar ödendi mi? Hemen hemen. Peki paralar kimden çıktı? N.. kontundan. Ah dostum, özel olarak bu iş için yaratılmış erkekler var. Sözün kısası 20.000 frank verdi. Ama amacına da kavuştu. Margaret'ın kendisini sevmediğini kesinlikle biliyor ama bu durum ona karşı nazik davranmasına engel olmuyor. Gördünüz işte, atlarını geri aldı, elmaslarını rehinden kurtardı, dükün verdiği kadar da para veriyor. Eğer sakin sakin yaşayıp başını dinlemek isterse o adam uzun zaman onunla kalır. Şimdi ne yapıyor? Artık sürekli Paris'te mi oturuyor? Siz gittikten sonra bir daha bu gavile dönmek istemedi. Bütün eşyalarını gidip ben getirdim oradan. Hatta sizinkileri de getirdim. Onları bir paket yaptım. Buradan aldırtabilirsiniz. Yalnızca markanız bulunan küçük bir portföy dışında hepsi tamamdır. Onu Margaret almak istedi, şimdi onda. Sizin için önemliyse geri isteyebilirim. Onda kalsın diye kekeledim. Çünkü mutlu olduğum o köyü anımsamakla benden gelen, beni ona anımsatan bir şeyi saklamaya Margaret'ın önem verdiğini düşünmekle gözyaşlarının yüreğimden gözlerime yükseldiğini hissediyordum. O anda eğer Margaret içeri girseydi bütün öç alma tasarlarım bir saniyede kaybolurdu. Kendimi hemen onun ayaklarına atardım. Prudence konuşmasını sürdürdü. Onu şimdi olduğu gibi hiç görmemiştim. Hemen hemen hiç uyumuyor. Balolara koşuyor, gece geç saatlere kadar ziyafetlere katılıyor, hatta sarhoş bile oluyor. Geçenlerde bir ziyafetten sonra bir hafta yataktan çıkamadı. Doktor ayağa kalkmasına izin verince de ölüm tehlikesini göze alarak yeniden başladı. Onu görmeye gidecek misiniz? Niye yarar ki? Ben yalnızca sizi görmeye geldim. Her zaman bana karşı çok iyi davrandınız. Zaten Margaret'i tanımamızdan çok önce sizi tanırdım. Onun aşığı olmayı size borçluyum. Artık aşığı olmamayı da size borçlu olduğum gibi değil mi? Aa, elbette ya. Sizden ayrılması için elimden gelen her şeyi yaptım. Öyle sanıyorum ki ileride bana kızgınlığınız geçecektir. Ayağa kalktım. Size iki kat minnettarlık duyuyorum diye ekledim. Bütün söylediklerimi ciddiye aldığını gördükçe o kadından iğreniyordum. Gidiyor musunuz? Evet. Artık bıkmıştım. Sizi ne zaman görebileceğiz? Pek yakında. Hoşça kalın. Güle güle. Prudence beni kapıya kadar geçirdi. Gözlerimde öfke yaşları, yüreğimde müthiş karşı konulmaz bir öç alma isteğiyle evime döndüm. İşte, demek ki Margaret de tıpkı öbürleri gibi bir fahişeydi. Demek ki bana duyduğu o derin aşk, eski yaşamına dönme, atları arabası olma, sefahatler yapma isteğine karşı duramamıştı. İşte o çıldırtıcı uykusuz gecelerimin ortasında bunları düşünüyordum. Oysa göründüğüm kadar soğukkanlılıkla düşünebilseydim, Margaret'ın o gürültülü yeni yaşamında sürekli bir düşünceyi, hiç durmayan bir anıyı susturma umudunu aradığını görürdüm. Ne yazık ki kötü tutku bana tümüyle egemen olmuştu. Yalnız ve yalnız o zavallı yaratığa işkence etmenin bir yolunu arıyordum. Ah, küçücük tutkulardan biri yaralanınca insanoğlu pek küçülür, pek alçalır, adileşir. Onun yanında gördüğüm o Olimpe, Margaret'in yakın arkadaşı değilse bile Paris'e döndüğünden beri en sık görüştüğü kimseydi. Bir balo verecekti. Margaret'in de mutlaka oraya geleceğini tahmin ettiğimden bir davetiye bulmaya uğraştım ve en sonunda bunu elde ettim. Bütün acılı heyecanlarımla dopdolu o baloya gittiğimde ortalık canlanmıştı bile. Dans ediyorlar, hatta bağırıyorlardı. Kadrilerden birinde N.. kontuyla dans eden Margaret'ı gördüm. Adam onu göstermekten büyük gurur duyuyor ve herkese "bu kadın benim" demek istiyordu. Gidip şömineye dayandım. Tam Margaret'ın karşısında durmuş, dans etmesini seyrediyordum. Beni görür görmez heyecanlandı. Ona baktım, elim ve gözlerimle dalgınca selam verdim.